Ayrım 20. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 204. 2 dakika sonra David Lazarev ve Lev Mishkin'in silahları altında pilot uçağın burnunu Varşova ve Berlin yönüne çevirmişti. Uçak içindeki yakıtla en çok Berlin'e kadar gidebilirdi. Kaptan pilot Rudenko'nun yüzü öfkeden bembeyaz kesilmişti. Yanında ikinci pilot Vatutin, Minsk Kontrol Kulesi'nin sorularına yanıt veriyordu. Uçak sınırı geçip Polonya hava sahasına girdiğinde Minsk Kontrol Kulesi ile aynı dalgada olan 4 uçak Tupolev'in hava korsanlarının eline geçtiğini öğrenmişlerdi. Varşova Hava Kontrol Bölgesi'nden geçerken de Moskova haberi almıştı. Varşova'nın 100 mil batısında Polonya üstünden havalanan 6 Sovyet MiG-23 savaş uçağı Tupolev'in iki yanında yerlerini almışlardı. Uçuş komutanı hiç durmadan ağzındaki mikrofonuna bir şeyler söylüyordu. Frunze Caddesi'nde Savunma Bakanlığı'ndaki odasında Mareşal Kerenski, Sovyet Hava Kuvvetleri karargahı ile konuşmaktaydı. "Nerede?" diye sordu. "Poznan üzerinden geçiyorlar. Berlin'e 300 kilometre, 50 dakikalık bir uçuş." Mareşal düşündü. Vişnayev'in aradığı skandal bu olabilirdi. Ne yapılması gerektiği kuşkusuzdu. Tupolev tüm içindekilerle düşürülmeliydi. Daha sonra hava korsanlarının ateş ettikleri ve kurşunlardan birinin ana yakıt deposuna isabet ettiği söylenirdi. Son 10 yıl içinde 2 kez böyle bir olay olmuştu. Emirlerini verdi. Kaçırılan uçağın 100 metre yanındaki MiG komutanı 5 dakika sonra emri aldı. Pilot üst komutanına "nasıl isterseniz albay yoldaş" dedi. 20 dakika sonra uçak Oder-Neisse hattını geçmiş ve Berlin'e inmek için alçalmaya başlamıştı. MiG'ler de dönüş yaparak üstlerine uçmaya başladılar. Kaptan pilot Rudenko Mishkin'e "Berlin'e indiğimizi bildirmem gerek" dedi. "Pistte başka bir uçak varsa paramparça oluruz." Mishkin önündeki çelik grisi kış bulutlarına baktı. Daha önce hiç uçağa binmemişti ama pilotun sözleri akla yatkındı. "Pekala, Tempelhof'a inmek üzere olduğunu bildir, başka bir şey söylemek yok." Pilot Rudenko son kozunu oynuyordu, öne eğildi, kanal ayarlama düğmesini çevirdi ve konuşmaya başladı. "Tempelhof, Batı Berlin, Tempelhof, Batı Berlin, burası Aeroflot, uçuş 351. Hava trafik kontrolünün uluslararası dili olan İngilizce konuşuyordu. Mishkin ile Lazarev ise Ukrayna'da ara sıra radyoda duydukları birkaç sözcükten başka bu dili hiç bilmiyorlardı. Mishkin tabancasını Rudenko'nun ensesine dayadı. "Ukraynaca oyun oynamaya kalkışma sakın" dedi. Doğu Berlin'in Schönefeld Havaalanı kontrol kulesinde iki memur şaşkınlıkla birbirlerinin yüzüne baktılar. Kendi frekanslarında yayın yapılıyordu ve Tempelhof olarak aranıyorlardı. Hiçbir Aeroflot pilotu Batı Berlin'e inmeyi aklından bile geçiremezdi. Zaten son 10 yıldır Tempelhof Batı Berlin'in havaalanı da değildi. Sivil havaalanı Tegel olduğundan bu yana Tempelhof ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak kullanılıyordu. Diğerinden daha zeki olan Doğu Almanlardan biri mikrofonu kaptı. "Tempelhof'tan Aeroflot 351'e pist açık inebilirsiniz." Kaptan pilot Rudenko güçlükle yutkunup tekerlekleri indiren düğmeye bastı. Tupolev hızla Doğu Almanya'nın en büyük havaalanına inmeye başladı. 300 metreye alçalınca bulutlardan sıyrılmışlardı, altlarında pistin ışıkları görülüyordu. 200 metreye indiklerinde Mishkin kuşkuyla buharlanmış camdan dışarı baktı. Batı Berlin'i pırıl pırıl ışıkları, kalabalık caddeleri, Kurfürstendamm'da alışveriş eden insanları ve tüm bunların ortasında olan Tempelhof alanını çok duymuştu. Oysa bu havaalanı kırların ortasındaydı. "Oyun oynadı" diye bağırdı Lazarev'e. "Doğu Berlin burası." Tabancasını yeniden Rudenko'nun ensesine dayadı. "Çabuk yüksel, acele et, yoksa vururum." Ukraynalı pilot dişlerini kastı, son 100 metrelik yolda da rotasını bozmamaya çalıştı. Mishkin arkasından uzanıp levyeyi çekti. İki patlama öylesine aralıksız olmuştu ki hangisinin daha önce yer aldığını kestirmek olanaksızdı. Mişkin tekerleklerin yere çarpmasının elini sarsması yüzünden silahın ateş aldığını söylemişti sonraları. Oysa yardımcı pilot Batutin ise önce Mişkin'in silahının patladığını söylüyordu. Kesin bir sonuca hiçbir zaman varılamadı. Kurşun kaptan pilot Rudenko'nun ensesinde iri bir delik açmış adam o anda ölmüştü. Uçuş bölümünde mavi bir duman vardı. Vatutin mühendise biraz daha güç vermesini söylerken levyeye asıldı. Jet motorlarının gürültüsü Tupolev'in yolcularının sesine bastırdı. Uçak iki kere zıpladı sonra havalandı. Vatutin burnunu havaya dikmişti şimdi. Doğu Berlin'in dış mahalleleri altlarından geçerken uçağın gücünün azalmaması için dua ediyordu. Sonra Berlin duvarının üstünden geçtiler. Tupolev Tempelhof'a yaklaştığında en yakın evlerin ancak 2 metre üstünden uçuyordu. Yüzü kireç rengini almış olan ikinci pilot Lazarev'in silahı ensesinde olduğu halde uçağa indirdi. Mişkin de Rudenko'nun kanlı cesedini kontrol tablosunun üstüne devrilmemesi için tutuyordu. Tupolev pistin sonuna doğru durdu. Başçavuş Leroy Cocker yurtsever bir insandı. Hava polisi cipi içinde kürklü başlığı kaşlarına kadar indirmiş nöbet tutarken Alabama'nın sıcağını düşlüyordu. Uçak tel örgünün hemen dışındaki evlere çarpacak kadar alçaktan uçarak piste yaklaştığında bir küfür savurup doğruldu. Ne Rusya'ya gitmişti ne de Doğu'ya ama orada olup bitenleri çok okumuştu. Soğuk savaştan da pek haberi yoktu ama kendisi gibi insanlar nöbet tutmazlarsa bir komünist saldırısının hemen başlayacağından emindi. Ayrıca gördüğünde Kızıl Yıldız'ı Orak Çekici de tanırdı. Uçak durunca karabinasını çıkardı, nişan aldı ve uçağın ön tekerleklerini patlattı. Mişkin ile Nazarev 3 saat sonra teslim oldular. Yolcuları bırakıp pilotlarla Berlin'den 1-2 ünlü kişiyi rehin alıp Tel Aviv'e gitmeyi kararlaştırmışlardı. Ancak Tupolev'e yeni bir burun tekerleği bulmak olanaksızdı. Ruslar da vermezlerdi. ABD hava üssü yetkilileri pilotun öldürüldüğünü duyunca yeni bir uçak vermeyi reddetmişlerdi. Tupolev'in çevresi keskin nişancılarla sarılıydı. İki adamın içerideki rehineleri önlerine alıp başka bir uçağa geçmeleri olanağı da kalmamıştı. Keskin nişancılar dışarı çıktıkları anda işlerini bitirirlerdi. Üst komutanı ile bir saat süren konuşmadan sonra elleri yukarıda olarak uçaktan indiler. O gece tutuklanıp yargılanmak üzere Batı Berlin yetkililerine teslim edildiler. 9. Bölüm. Sovyet Rusya'nın Washington Büyükelçisi 2 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığı'nda David Lawrence ile karşılaştığında öfkeden buz gibiydi. Amerika Dışişleri Bakanı elçiyi Sovyet isteği ya da daha doğrusu ısrarı üstüne kabul ediyordu. Büyükelçi protestosunu tek düze bir sesle okudu sonra da kağıdı Amerikalı'nın masası üzerine bıraktı. Lawrence protestoyu daha önceden bildiği için üçü yanında duran hukuk danışmanlarının hazırladıkları yanıtı okumaya başladı. Batı Berlin'in egemen bir toprak olmayıp 4 ülke işgali altında olduğunu kabul ediyordu. Ancak uzun zamandır Batılı müttefikler hukuk konularını Batı Berlin yetkililerinin ele almalarını kabul etmiş bulunuyorlardı. Batılı müttefiklerin askeri yasalarının içine girmeyen tüm suçları onlar kovuşturmak ve yargılamakla yükümlüydüler. Bir uçak kaçırması büyük bir suç olmasına karşın ne Tempelhof'ta ABD üssünde yer almış ne de ABD yurttaşları tarafından ya da ABD yurttaşları hedef tutularak yapılmıştı. Bunun sonucu olarak da Birleşik Devletler hükümeti kendi yurttaşı olmayan kişileri ne hukuken tutuklayabilir ne de bunların tanıklık etmelerini isteyebilirdi. Bu yüzden Sovyet protestosunu reddetmek zorundaydı. Büyükelçi taş gibi bir sessizlik içinde dinledi. Amerika'nın açıklamasını kabul edemeyeceğini bildirerek yanıtı reddetti. Hükümetine durumu iletecekti. Londra'da Bayswater'da küçük bir dairede aynı gün 3 adam yerlere saçılmış gazeteler arasında oturuyorlardı. Felaket dedi Andrew Drake. Oysa şimdi İsrail'de olacaklardı. Bir ay sonra da serbest bırakılır ve basın toplantısı yaparlardı. Pilotu neden öldürdüler sanki? Pilot Schönefeld'e inmek istemişse işleri zaten bitikti dedi Azamat Kerim. Bayıltabilirlerdi. Heyecanlanmışlardır diye Kaminski atıldı. Peki şimdi biz ne yapacağız? Silahların izi bulunabilir mi diye Drake Kerim'e sordu. Ufak tefek Tatar başını salladı. Satın aldığım dükkana kadar izleyebilirler belki. Beni bulamazlar. Kimliğimi vermedim. Drake düşünceli düşünceli dolaştı odanın içinde. Sınır dışı edileceklerini sanmıyorum dedi sonunda. Sovyetler onları uçak kaçırma, Rodenko'yu öldürme, KGB ajanına saldırma suçlarından isteyeceklerdir. Ancak pilotu öldürme çok ciddi bir suç. Yine de Batı Alman hükümetinin iki Yahudi'yi öldürülmek üzere Rusya'ya göndereceğini sanmıyorum. Diğer yandan Almanya'da yargılanacaklar ve hüküm giyeceklerdir. Belki de yaşam boyu. Miroslav Ivanenko konusunda konuşurlar mı dersin? Ukraynalı göçmen başını salladı. Akılları varsa konuşmazlar. Batı Berlin'in göbeğinde konuşmak olmaz. Almanlar fikir değiştirip geri gönderebilirler her an. Onlara inanacak olurlarsa ama inanmazlar. Çünkü Moskova Ivanenko'nun ölmediğini söyleyip hemen ona benzer birini bulup ortaya çıkaracaktır. Ama Moskova onlara inanır ve hemen öldürtür. Onlara inanmayan Almanlar ise özel bir koruma altına almazlar. Hiçbir şansları olmaz o zaman. Bu yüzden konuşmayacaklardır. Bunun da bize yararı olmayacak dedi Azamat Kerim. Yaptıklarımızın amacı Sovyet devlet mekanizmasını küçültmekti. Basın toplantısını biz yapamayız. Kamuoyunu inandıracak en küçük bir ayrıntı bile yok elimizde. Yalnız Mişkin'le Lazarev bunu başarabilirler. Öyleyse onların oradan çıkmaları gerek dedi Drake kesin bir sesle. İkisini de yaşam ve özgürlüklerini sağlama alarak Tel Aviv'e kaçıracak ikinci bir operasyona girişmeliyiz. Yoksa bütün uğraşımız boşuna gidecek.
Peki şimdi ne yapacağız diye sordu Kaminski.
Düşüneceğiz. Bir plan yapıp uygulayacağız. Böylesine bir sırra sahiplerken Berlin'de bir delikte çürüyemezler. Zamanımız da çok az aslında. Moskova'nın 2x2'nin 4 ettiğini hesaplaması uzun sürmez. Bir ipucu ele geçirdiler artık. Yakında Kiev'deki işi kimin yaptığını öğreneceklerdir. Ondan sonra da intikam planları kuracaklardır. Onlardan önce davranmalıyız.
Sovyetlerin Washington Büyükelçisi'nin öfkesi 2 gün sonra Batı Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın karşısına çıkan Bonn Büyükelçisi'nin yanında hiç kalırdı. Federal Almanya hükümetinin iki katili Sovyet ya da Doğu Alman yetkililerine teslim etmemekle ısrarları Sovyet Büyükelçisi'ne göre iki ülkenin o güne kadar sürdürdükleri dostça ilişkilerin çiğnenmesiydi ve bu ancak düşmanca bir davranış olarak nitelenebilirdi. Batı Almanya Dışişleri Bakanı doğrusu pek huzursuzdu. Kendisine kalsa Tupolev'in Doğu Almanya pistlerinde kalmasını yeğlerdi. Rusların ısrarla Batı Berlin'in Batı Almanya'nın bir parçası olmadığını söyledikleri için Batı Berlin Senatosu'na başvurmalarını ağzından kaçırmamak için kendini güç tutuyordu. Büyükelçi 3. kez aynı konuya döndü. Suçlular Sovyet yurttaşıydılar, kurbanlar Sovyet yurttaşlarıydılar. Uçağın içi Sovyet toprağı sayılırdı. Uçak kaçırma olayı Sovyet hava sahasında yer almış, cinayet Doğu Almanya topraklarında işlenmişti. Şu halde suçlular Sovyetler Birliği'nde ya da hiç olmasa Doğu Almanya'da yargılanmalıydılar. Dışişleri Bakanı saygıyı elden bırakmayarak o güne kadar yapıla gelen uygulamaya göre hava korsanlarının uçakların indiği ülke istediği takdirde o ülkede yargılanmakta olduklarını belirtti. Sovyet yargılama usulü konusunda bir fikir yürütmek durumunda değildi. Batı Almanya'da hükümetten basına sokaktaki insana kadar kimsenin Mişkin ile Lazarev'in iade edildikleri takdirde KGB sorgusundan geçip düzmece bir yargılamadan sonra kurşuna dizileceklerinden kuşkuları yoktu. Bir de Yahudi oldukları düşünülürse. Ocak ayının ilk günleri basın için epey sakin günler olduğundan Batı Alman basını olayı büyütmek için ellerinden geleni yapıyordu. Tutucu ve güçlü Axel Springer trüstüne bağlı gazeteler iki hava korsanının ne yapmış olurlarsa olsunlar adil bir biçimde yargılanmalarını ve bunun da ancak Batı Almanya'da mümkün olacağını savunuyorlardı. koalisyon hükümetinin ortağı olan Baviera CSU Partisi de aynı görüşü paylaşmaktaydı. Belirli çevreler gazetelere son günlerde Lvov bölgesinde KGB baskısının nedenle arttığını gayet ayrıntılı olarak veriyorlar. Hava korsanlarını seçmiş oldukları yol kötü olmasına karşın kaçmakta haklı buluyorlardı. Hükümetin yüksek kademeli bir memurunun da son günlerde bir komünist ajanı olduğunun ortaya çıkarılması, hükümetin Moskova'ya karşı yumuşak bir tavır almasını önlüyordu. Bakan Şansölye'den emir almıştı. Büyükelçiye Mişkin ile Lazarev'in ilk fırsatta Batı Berlin'de yargılanacaklarını ve eğer suçlu bulunurlarsa suçlarına uygun bir cezaya çarptırılacaklarını bir kez daha belirtti. O haftanın sonundaki politbüro toplantısı çok elektrikliydi. Ses alma aygıtları kapatılmış, stenocular dışarı çıkarılmıştı.
''Münasebetsizlik bu!'' diye Vişnaya bağırdı. ''Sovyetler Birliği'ni dünyanın gözleri önünde küçük düşüren yeni bir rezalet. Böyle bir şey olmamalıydı.''
Olayın nedeninin Maxim Rudin'in giderek zayıflayan liderliği olduğunu dile getirmek istiyordu.
''Mareşal yoldaşın savaş uçakları uçağı Polonya toprakları üstündeyken düşürmüş olsalardı böyle bir olay ortaya çıkmayacaktı.'' dedi Petrov. ''Yer kontrol kulesi ile filo komutanı arasında bir haberleşme kesikliği oldu.'' diye Kerenski atıldı. ''Binde bir olan bir aksaklık.''
''Bir rastlantı.'' diye Rykov mırıldandı.
Büyükelçilerinden aldığı bilgiye göre Mişkin ile Lazarev'in yargılanmaları basına açık olacaktı ve korsanların kimliğini almak için bir KGB ajanını nasıl parkta soyduklarını, sonra bu kimlikle pilotun yanına kadar girdiklerini anlatacaklardı. Vişnayev'i destekleyen Petriyanov bu iki kişinin Ivanenko'yu öldürenler olması olasılığı var mı diye sordu.
Hava yine elektriklenmişti. Yok dedi Petrov.
Bu iki kişinin Kiev'li değil, Lvovlu olduklarını biliyoruz. Göçmen izni alamayan iki Yahudi. Araştırmamız sürüyor. Ama şimdiye kadar iki olay arasında bir ilinti saptayamadık.
Böyle bir ilinti ortaya çıktığı takdirde bize haber verilecek herhalde diye Vişnayev sordu.
Bunu sormaya gerek bile yok yoldaş diye omurdandı Rudin.
Stenograflar çağrıldılar ve toplantı Castle Town görüşmelerindeki ilerlemeler ve 10 milyon ton hayvan yemi satın alımı konularıyla devam etti. Vişnayev konuyu uzatmamayı yeğlemişti. Rykov Sovyet Rusya'nın silah konusunda pek az ödün vererek o kış ve baharı atlatacak buğday gereksinimini karşılamakta olduğunu belirtmekte gayret gösteriyordu. Ancak Komarov'da 10 milyon ton tahılın gelmesinin kendisinin stoklardan bu miktarı çıkarmasıyla sonuçlanacağını ve böylece hayvanların tümüyle öldürülmesinin önünün alınacağını belirtince Maxim Rudin fraksiyonu yine kıl payıyla ayakta kalmayı başardı. Toplantı dağılırken yaşlı Sovyet lideri Vasili Petrov'u kenara çekti. İki Yahudi ile Ivanenko'nun öldürülmesi arasında bir ilinti var mı?
Olabilir dedi Petrov. Ternopol'deki ajana günün birinde Lvov dışına kaçabilmelerini sağlamak için saldırdıklarını şimdi biliyoruz.
Uçaktan aldığımız parmak izleri Lvov'daki evlerinde bulduklarımıza uyuyor. Kiev cinayet yerindeki ayak izlerine uyan ayakkabıları bulamadık henüz ama aramaya devam ediyoruz. Bir şey daha var. Ivanenko'nun annesine çarpan arabadan bir avuç içi izi almıştık. Şimdi Berlin'dekilerin de avuç içi izlerini almaya çalışıyoruz. Eğer birbirlerine uyarlarsa...
Bir plan hazırla, uygulama çalışması yap, herhangi bir olasılığa karşı Batı Berlin'deki cezaevinde öldürülmelerini sağlamaya çalış.
Son bir şey daha, Ivanenko'nun katilleri olduğu kesinleşirse bunu politbüroya değil bana söyle. Önce onları öldürtür, sonra yoldaşlarımıza söyleriz.
Petrov yutkundu. Politbüroyu aldatmak Sovyet Rusya'da en büyük kozu oynamak demekti.
İnsan bir yanlışlık yaptığı takdirde kurtuluş olanaksızdı. 15 gün önce Rudin'in Usova'da ateş başında söylediklerini anımsadı. Politbüroda oylar 6-6 durumda ve Ivanenko ölmüşken kendi altılardan ikisi de taraf değiştirmeye hazırlanırlarken artık oynayacak koz kalmamıştı.
Pekala dedi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 214.